Ayrım 8 Romanov Komplosu Glenn Mead Sayfa 101 13. Kısım Hızla açılan kapı Yakov'u gerçeğe döndürdü. Stanislav girerken vagonun içine deli bir rüzgar doldu. Delikanlı kendine birkaç beden büyük gelen üniformasıyla olduğundan da küçük görünüyordu. Göz açıp kapayana dek 16 yılı aşkın bir zaman geçmişti. ''Beni çağırtmışsın komiser yoldaş.'' Yakov sobanın başında ellerini ısıtıyordu. ''Rahat, resmi geçitte değilsin. Nöbetin daha bitmedi mi?'' Stanislav sobanın başına ağabeyinin yanına gidip ellerini ovuşturdu. ''Gece yarısına kadar sürüyor ve oralarda dondurucu bir soğuk var. Yuri'den bir haber geldi mi?'' ''Hayır, seni onun için çağırttım zaten. Gidip onunla konuşmanı istiyorum.'' ''Beni neden dinlesin ki?'' ''Çünkü sana o zamandan beri zaafı vardır. Kendi kardeşi gibi sever, güvenir.'' Stanislav'ın yüzü endişeyle kasıldı. ''Biliyorsun kurşuna dizilmesine ne sen ne de ben dayanabiliriz. Bir planın olduğunu söylemiştin Leonid.'' ''Plan denebilirse tabii. Yuri'ye, karısına ve çocuğuna karşı görevlerini hatırlat. Bunun üzerinde iyice dur. Mantığına seslenmeye çalış, denemeye değer.''
''Ya yine reddederse?''
''Bütün adamlarını bu trenle öteki kampa götüreceğimi söyle ona. Kimse yürümeye zorlanmayacak, kimse ölmeyecek.'' Kabul edilirse bu konuda söz veririm. Planım buydu. Yuri'nin adamlarına karşı sorumluluk duygusunu harekete geçirecektir. Nöbetin bittikten sonra gidip onunla konuş.
İyi ama Lenin'in emirlerine karşı geliyorsun. Bu nedenle kurşuna bile dizilebilirsin.
Yakov elini kardeşinin omzuna koydu. O benim sorunum küçük kardeş. Sen sadece Yuri ile konuşmayı unutma, tamam mı? Andreev gece yarısından hemen önce pencereye iki kere dokunulduğunu hissetti. Öteki tutukluların horultusu loş odayı doldurmuştu. Yatağından kalktı, omuzlarında hala battaniyesiyle pencereye yaklaştı. Donmuş cama usulca vurarak cevap verdi, sonra kapıya yürüyüp mandalı kaldırdı. Onbaşı Tarku kırık gözlüğünün arkasından gözlerini kısarak içeri girdi. Kürk şapkalı, eldivenli atkılıydı. Üzerinde iki palto, çizmelerinde kar, kollarında bir sürü giyecek vardı. Fısıldayarak yüzbaşı visk paltosunu verdi efendim dedi. Ben de size kazaklarımdan birini ayırdım. Battaniyenizi de almanız iyi olur, dışarısı buz gibi. Andreev kapıyı kapattı, uzatılan giysileri aldı. Tarku paltoyu omuzlarının üzerine yerleştirmesine, kazağı da bir atkı gibi yakasına dolamasına yardım etti.
''Yaralarınızla idare edebileceğinizden emin misiniz efendim?''
''Mecburum, buraya gelirken bir sorun çıkmadı ya.''
''Çıkmadı, muhafızlar nöbet değiştirmekle meşgul.''
Cebinden çıkardığı ürkütücü kasap bıçağının çeliği odanın titrek ışığında parıldadı.
''Şimdi silahım var efendim. Ben kuyumcuyum. Bu bıçak bana buraya kadar saklamayı başardığım bir altın yüzüğe patladı.''
''Nereye sakladığını sormayacağım. Unutma sakın. Bıçağı mecbur kalmadıkça kullanmayacaksın.''
''Plan nedir yüzbaşım?''
''Basit. Sen ve ben ön kapıdan çıkıp gideceğiz.'' Onbaşı bıçağı cebine sokarken ağzı açık kalıp afalladı.
''Şaka yapıyorsunuz efendim.''
Omsk treninin kampın önünden geçeceği ana göre hazırlıklı olacağız. Böylelikle atlama zamanımız olur.
Nasıl yapacağız?
Yakov'un treni bizimkinin geçeceği yerin yakınında bir yan yolda duruyor. Gidip onunla önerisi hakkında konuşmamı bekliyor. Muhafızların bizi Yakov'un vagonuna götürmelerini başarırsak onları atlatıp Omsk trenine atlama anını seçebiliriz.
İyi ama Yakov sadece sizi bekliyor olacak.
Andreev kapıya yöneldi. O tarafını bana bırak.
Tehlikeli olacak. Ya alarm verilir, Yakov da bizi treniyle izlemeye başlarsa?
Yakov'un lokomotifinin gerekli basınca ulaşması 15 dakika alır. O sırada uzaklaşırız. Bir sonraki istasyona telgraf çekse bile biz çoktan trenden atlamış Perm yoluna girmiş oluruz. Kapının mandalını usulca kaldırıp dışarısını kolaçan etti. Karlı karanlıkta nöbet değiştiren muhafızların boğuk sesleri duyuldu. Kamp uykudaydı ve kar dinmişti. Ufuk mürekkep gibi kapkaraydı. Ay çıkmış koyu lekeli bulutlar gümüşümsü ay ışığının aydınlığında ilerliyordu. Kamp kapısının ötesinde gece kadar karanlık, geçit vermez orman yayılıyordu. ''Tam zamanı, dua etmeyi de unutma.'' dedi ve kapıdan çıkarken başıyla Tarku'ya peşinden gelmesini işaret etti. Batı kapısının dikenli tellerine doğru yaklaşırlarken nöbetçi kulübesinin denizci fenerleriyle aydınlatıldığını gördüler.
Andreev kapının ötesinde ufuktaki iğne ucu gibi ışığı görebiliyor musun diye sordu. Tarku gözlerini kısarak çatlak camın arasından baktı. Alçaktan geçen titrek bir yıldızın güçsüz ışığına benzer noktayı ancak seçebildi. Oysa bunun güçlü bir lokomotif farı olduğunu biliyordu. Omsk treni tam zamanda geliyor. Kampın yanına gelmesine kadar 10 dakikamız var. Dikenli teller sarılmış çevre kapısına yaklaştılar. İki nöbetçi tüfeklerini doğrulttu.
Dur, kim var orada?
Andreev tutuklu Tarku ve tutuklu Andreev, komiser Yakov'la görüşmek istiyor diye seslendi. Yakındaki nöbetçi kulübesinin kapısı ardına kadar açıldı ve başında koyun derisiyle kalpağıyla bıyıklı bir dev, Ukraynalı çavuş Mersk göründü. Sol kolu sargılıydı ve kızgın olduğu belliydi.
''Burada ne aradığını sanıyorsun Andreev? Yasak saatte dışarıda olduğun için seni vurabilirim.''
''Yeni bir hata daha işlemiş olursun çavuş. Komiser benimle konuşmak istedi.'' Ukraynalı öfkeli bir ifadeyle yaklaştı. Sağ elinde ucuna bir demir parçası örülmüş, kısa ve ürkütücü görünüşlü don kazaklarına özgü kırbacı Nagayka'yı tutuyordu. Kırbacın sapını Yuri'nin yüzüne kaldırdı.
''Seni çar yanlısı pislik. Bu sabah başımı açtığın dertten sonra elimden kurtulacağını sanma. Yakov'la ne işin var?''
''Git kendine sor.''
''Ben sana soruyorum.''
Elini kaldırdı ve kırbacının sapını Andreev'in yüzüne vurdu. Yuri sırt üstü devrilince de ''Başından beri bela oldun.'' dedi. Kırbacını fırlattı, sağlam eliyle nagan tabancasını kılıfından çıkardı. Tıkırtıyla horozu kaldırdı ve namluyu Andreev'in başına doğrulttu. Sırıtarak muhafızlara döndü.
''Kaçmaya çalıştı, ben de vurdum onu, tamam mı? İkiniz de şahitsiniz değil mi?''
Adamlar tüfeklerini doğrulttu. ''Sen nasıl dersen çavuş yoldaş.'' Merskin sırıtışı yüzüne yayıldı.
''Kaçmaya çalışan bu iki haini öldüreceğiz diyorum.''
Bir merminin fişek yatağına sürülme sesi duyuldu. Ardından birisi, ''Senin yerinde olsam tabancamı atardım çavuş yoldaş.'' dedi. ''Kendini idam mangasının karşısında bulmak istemiyorsan.'' Stanislav elinde tüfeğiyle dikiliyor, soluğu soğuk havada buğulanıyordu. Yaklaştı, tüfeğin namlusunu Ukraynalı'nın ensesine bastırdı.
''Sana tabancanı at dedim. Ağabeyim yüzbaşıyla konuşmak istiyor.''
İri çavuş tabancasını karların üzerine atarken yüzünü buruşturdu.
''Üstlerine karşı daha saygılı olman gerekir Yakov.''
''Öyle mi? Oysa ben bu devrimi başlatmamızın bir nedeninin de üstlere saygı gösterin saçmalığına bir son vermek olduğunu sanıyordum.'' Tüfeğini Mersk'e dönük tutmayı sürdürerek Andreev'e döndü.
''Yanındaki kim Yuri?''
''Onbaşı Tarku. Leonid'le konuşurken ona ihtiyacım olacak.'' Stanislav bir an düşündü, sonra birkaç adım geriledi ve çıkmaları için kampın kapısını açtı.
''Siz ikiniz benimle gelin.''
Nöbetçi kulübesinin yakınında asılı gaz lambalarından birine uzandı ve Mersk'e dönerek ''Sence sakıncası yoksa lambanızı ödünç alıyorum.'' dedi. ''Gelecekte de komiserin emirlerine itaat etmede daha dikkatli ol. İyi geceler çavuş yoldaş.'' Mersk Yakov'un treninin durduğu hatta doğru yürüyen adamların ardından baktı. Ukraynalı'nın gözünde her türlü mantığın ötesine geçebilecek bir nefret parlıyordu. Nagan tabancasını alıp kılıfına soktu, yerdeki Nagayka'ya uzandı.
''Şu küçük bela kendini kim sanıyor da benimle böyle konuşabiliyor? Yakov'un kardeşi olduğu için.''
Nöbetçilerden biri sırıttı.
''Yine de çocuk seni yerine oturttu çavuş, bunu onun yanına mı bırakacaksın?''
Ukraynalı'nın kırbacı birden şaklayıp nöbetçinin boynuna dolandı. Mersk adamı kendine doğru çekerken adamın ağzından belli belirsiz bir inilti duyuldu.
''Sana ne düşündüğünü soran oldu mu?''
Adamın sesi güç duyuluyordu. ''Beni boğuyorsun.''
''Gelecek sefer gözünün yaşına bakmam.''
Kırbacı gevşeterek adamı itti. Kapıları açtı, öfkeli gözlerini yan hatta bekleyen Yakov'un trenine dikti. Nagayka'nın sapını kalçasına vururken gözlerinde tehlikeli bir ışık parıldadı.
''Bazılarının bir ders alması gerekecek. Birileri sorarsa beni hiç görmediniz, yoksa ikinizin de derisini yüzerim, anlaşıldı mı?''
Adamlar başlarını salladı. İri Ukraynalı kapıların arasından süzüldü. Yüzünde bir öfke karanlığa karışıp kayboldu. 14. Kısım. Ayaklarının altındaki karları ezerek trene doğru yürürlerken Yuri, ''Sana teşekkür borçluyum Stanislav.'' dedi. Delikanlı sırıttı. Ukraynalı kendi oyunuyla yenilmekten hoşlanmadı. Seni almaya gelmem iyi olmuş.
Mersk insana acı vermekten hoşlanan bir adam. Seni uyarmak isterim Stanislav. Mersk gibi hayvanlar belalıdır. Bundan sonra yalvarırım sırtını kolla.
Stanislav tüfeğini oynattı. Kendimi koruyabilirim. Üstelik iyi nişancıyım da Yuri. On başına söyle onu görebileceğim şekilde 10 adım önümüzde yürüsün.
Neden?
Konuşmamız gerek. Lütfen benimle tartışma.
Yuri belli belirsiz bir gümbürtü duyunca önlerindeki karanlığı araştırdı ama lokomotifin farlarını göremedi. Önümüze geç Tarko.
Onbaşının gözlerinden bir endişe parıltısı geçti. Ama yüzbaşım.
Şimdi dediğimi yap onbaşı.
Emredersiniz. İç çekti ve gönülsüzce hızlandı. Stanislav adımlarını yavaşlattı ve fısıldayarak Leonid kurtulman için çok uğraş dedi. Sana yardım etmek için elinden geleni yapmaya hazır.
Tren gürültüsü arttı, farının ışığı göründü, yaklaşmaya başladı. Andreev trenin artık 3-4 dakika sonra yanlarında olacağını hesaplarken Tarku döndü, endişeyle ona baktı.
Tarku'nun hali Stanislav'ın gözünden kaçmadı. Senin onbaşı gergin görünüyor.
Yuri de kaygılıydı, her zaman gergindir. Leonid'in yardımının değerini bilmediğimi düşünme sakın.
Ağabeyimin hırslı olduğunu söylerler, doğru. Yoksulluk içinde güçlü bir alev yaktı ama sadakati hak eden biridir. Zoba da, ben de hayranız ona. Karısı öldüğünde, annemi kaybettiğinde nelerden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Duygularını göstereceklerden olmadığını da sen biliyorsun. Her şeyi içine atar. Ama seni sevdiğini biliyorum Yuri.
Ben de biliyorum.
Stanislav elini Yuri'nin koluna bıraktı. Bu yüzden de sana kimsenin duymayacağı bir şey söylememi istedi. Bir öneri yapmamı söyledi.
Trenin ışığı yaklaşınca Tarku birden panik içinde döndü.
Paltosunun içinden bıçağını çekti. Çelik lambanın ışığını yansıttı. Zamanımız kalmadı yüzbaşı.
Stanislav'a doğru atılınca Andreev önüne geçti ve elinden bıçağı söküp aldı. Hayır, ona bir şey yapma.
Stanislav şaşkınlık içinde lambayı atıp tüfeğini doğrulttu. Ne oluyor?
Yuri eliyle delikanlının ağzına vurdu, çığlığını gırtlağına gömdü, tutup çevirdi ve başını en yakındaki vagona çarptı.
Tarku atıldı ve Stanislav'ın elindeki tüfeği kaptı.
Yuri beni iyi dinle Stanislav dedi fısıltıyla, hiç istemediğim halde seni bayıltmak zorundayım.
Eğilince ikisinin solukları birbirine karıştı. Kendine geldiğinde gitmiş olacağız, canını yakmak zorunda kaldığım için üzgünüm küçük kardeş.
Şah damarını sıkınca Stanislav homurdanıp debelendi, bayılmak üzereyken gözleri titreşti.
Direnme Stanislav.
Arkadan kaba bir ses duyuldu. Sizin gibi pisliklerin bir iş peşinde olduğunu tahmin etmiştim. Şimdi bedelini ödemenin zamanı geldi.
Stanislav yere devrilirken Yuri hızla döndü. Nagayka Ukraynalı çavuşun sağlam elindeydi. Adamın yüzünden kötülük ve olacakların keyfi okunuyordu.
Tarku tüfeği doğrulttu. O anda bir ıslık sesi duyuldu. Nagayka şakladı.
Kırbacı eline yiyen Tarku bir çığlık attı ve silahını düşürdü.
Nagayka bir kez daha şaklayıp Tarku'nun boynuna dolandı.
Dev Ukraynalı onbaşıyı yanına sürükledi. Bir kafa attı.
Tarku bir un çuvalı gibi yere serildi, bayıldı.
Mersk sırıtarak Yuri'ye döndü.
Sıra sende Andreev. Sana dersini vermekten çok hoşlanacağım.
Yuri yana kaçmaya çalıştıysa da Nagayka yaralı omzuna indi. Yakıcı bir sızı duyarak acıyla bağırdı.
Mersk alayla sırıttı, kırbacını attı ve çift yüzlü ürkütücü kazak hançerini çekerek loş ışıkta oynattı.
Artık bu işi tümüyle kapatmanın zamanı geldi. Derini diri diri yüzeceğim senin.
Omsk treni kampın yakınındaki dönemece geldiğinde tiz bir düdük öttürdü. Farı 500 metreden uzakta değildi ve bacasından kalın bir buhar yükseliyordu.
Mersk yaklaşan treni görünce
''Aklındaki bu muydu Andreev?'' dedi. ''Buradan trenle kaçmak mıydı?''
''Çok geç, başaramayacaksın.''
Stanislav homurdandı, sarsakça ayaklanmaya çalıştı.
Mersk ona döndü.
''Nereye gittiğini sanıyorsun sen, küçük sıçan?''
Delikanlı doğru dürüst kendine gelememiş, ayakta durmakta zorlanıyordu.
Tüfeğim.
Yerdeki tüfeğini almaya davrandığında Ukraynalı'nın hançeri hızla indi ve sırtına saplandı.
Stanislav'ın gözleri dehşetle büyüdü, vücudu önce yaylandı sonra kasıldı.
Mersk hançerini çıkarıp paltosunun koluyla temizlerken yere yığıldı.
Yuri hayır diye aykırmak istedi, umutsuz çığlığı gırtlağında takılıp kaldı.
Şimdi sıra sende Andreev.
''Seni hayvan, Yuri yerdeki Stanislav'a dehşet içinde bakarken birden patladı. Hızla atıldı, yumruğu Ukraynalı'nın çenesine geldi. İri çavuş şaşkınlıkla sendeledi ama hemen toparlandı. Hançer bir daha görünüp havayı yardı.
''Şeytana selam söyle Andreev, birazdan onunla karşılaşacaksın.''
Hançeri savurdu ama Yuri yere çökmüş, Merskin ayak bileklerini kavrayarak dengesini bozmuştu. Bacakları altından gidince adam karların üzerine devrildi. Doğrulmaya çalışırken Yuri sağlam kolunu boynuna doladı, dizini herifin sırtına dayayıp çekmeye başladı. Ukraynalı öksürüp tıksırdı, soluğu kesildi, yere yığılıp hareketsiz kaldı. Yuri omzunun korkunç ağrısını aldırmadan ayağa kalkmaya çalıştı. Omsk treni karanlık göğü buhara boğarak yaklaşırken soluklanmaya çalıştı. Ardından kulakları sağır edici bir düdük sesi duyuldu. Gözleri açık yatan Stanislav'ın üzerine eğildi. Nabzını tutmak için boynunu tuttu ama bir şey hissedemedi.
Seni zavallı masum çocuk.
Parmaklarıyla Stanislav'ın gözlerini kapatırken kendi gözlerinin yaşarmasını engelleyemedi. Sonra çocuğu kollarına alıp başını salladı umutsuzca.
''Neden o? Neden? Tanrı aşkına o sadece bir çocuktu. Sadece bir çocuk.''
Trenin düdüğünü yeniden duyunca gözlerini sildi, cesedi usulca karın üzerine bıraktı. Tarko onu yakasından kavrayıp silkeledi. ''Kendine gel, kendine gel, duyuyor musun?'' Adam güçlükle kendine geldi. Gözlüğünü ayarlaması ve çevresinde kanlı katliamı görmesi biraz zaman aldı.
''Ne? Ne oldu?''
''Sonra, tren, Tarko, raylara koş.''
Siz Merski öldürdünüz mü?
Bakacak zamanım yok, koş.
Yük treni yaklaştı ve düdüğü bir ölüm perisi gibi çığlıklanarak, vagonları ayaklarının altındaki yeri sarsarak, dönemeçte yavaşlayarak birden tepelerinde bitiverdi. Yuri Stanislav'ın cesedine son bir kez üzüntüyle baktı, sonra Tarku'yu ensesinden kavradı ve trene doğru koşmaya başladı. Yakov vagon kapısının yumruklandığını duyduğunda saat gece yarısını geçmişti. Çizmeleri ve paltosuyla portatif karyolasında uyuyakalmış, kapı daha da kuvvetli vurulunca doğrularak ayaklanmaya çalışıyordu.
''Geliyorum, bir nefes alın.''
Uykulu gözlerini ovuşturdu, kabininden çıkıp vagon kapısını açtı. Karşısında kızıl muhafızlardan ikisi, ortalarında da yüzü kül rengi bir subay duruyordu.
''Komiser yoldaş, hemen bizimle gelmeniz gerek.''
Vagondan atladı, soğuktan korunmak için yakasını kaldırdı. Kocaman palto bacaklarına dolandı. Subay ve muhafızlarla birlikte ayaklarının altındaki karları gıcırdatarak trenin arka tarafına doğru koştu.
''Burada neler oldu?''
Kamp ışığa ve gürültüye boğulmuş, tutuklular kulübelerinden çıkarılıp karların ortasına toplanmıştı. Muhafızlar onları sıraya sokuyor, kelle sayımı yapıyordu. Subay adımlarını hızlandırdı.
''Anladığımız kadarıyla Andreev ve onbaşı kaçtı. Nöbetçiler her ikisinin sizin emrinizle ve kardeşinizle birlikte batı kapısından çıktığını söylüyor. Onları bulamadık.''
Yakov'un çenesi kasıldı. ''Ne?''
''Tutukluların buradan birkaç dakika önce geçen trene atlamış olmalarından korkuyoruz. Yalnız olup olmadıklarını anlamak için sayıma başladık.''
Yakov öfkeden köpürdü.
''Birileri bunun hesabını verecek. Gerekirse idam mangası önünde.''
''Komiser yoldaş, şu anda lokomotifin kazanını yakıyoruz. Makinistiniz buhar basıncının ancak 15 dakikada yükseleceğini söyledi.''
''Söyle ona, onları yakalayacaksak çok daha hızlı çalışması gerek.''
Vagonların sonuna yaklaştıkları zaman Yakov bazılarının elinde gaz lambası, kızıl muhafızların bir çember oluşturduğunu fark etti. İlerlerken bazılarının yüzündeki şaşkınlığı, dehşeti gördü. Ellerini beline koyup öfkeden parıldayan gözlerini onlara dikti.
''Burada heykel gibi dikilmiş, ne yapıyorsunuz?''
Cevabı yanındaki subay verdi.
''Komiser yoldaş, Andreev kaçarken adamlarımızdan ikisine saldırmış. Biri çavuş Mersk, onu neredeyse boğacakmış. İkincisi de bıçaklanarak öldürülmüş.''
Muhafız çemberi aralanınca ayakta durmak için bir vagona dayanmış, yüzünde ölümün solukluğuyla ensesini ovuşturan Mersk göründü. Sonra askerlerden biri gemici fenerini yere yaklaştırınca sarı ışık karın üzerinde eğilip kalmış çocuğun cesedini meydana çıkardı.
''Stanislav!''
Yakov kardeşinin adını inanamadan telaffuz edebildi, soluğunu bir şeylerin tıkadığını hissetti. Yüreği yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Kardeşinin paltosunun sırtında kızıl bir leke vardı, yüzü cansızdı.
Mersk kısık sesiyle kekeleyerek, "Bunu yapan Andreev komiser yoldaş. Beni boğmaya çalıştı, neredeyse bayılacaktım. Bıçağımı aldı ve kardeşinizi domuz boğazlar gibi bıçakladı. Sonra da Tarku ile birlikte kaçtılar."
Yakov bir an sanki uyuşmuş gibi hiçbir şeye inanamadan kala kaldı. Sonra dizlerinin üzerine çöktü, kardeşini göğsüne bastırdı, kollarını da ileri geri sallamaya koyuldu.
"Tanrım, hayır!" sesi çatladı.
Sonra sanki korkunç bir yarası açılmış gibiydi. Başını arkaya attı. Ruhunun derinliklerinden gelen ve donmuş karanlıkta sonsuza dek yankılanan bir çığlık attı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 111.